Ayrım 3.
Soluğu tıkanır gibi bakın dedi. Kesip sakladım. Öğrenebilirsiniz. Geceleri hep okuyorum. Önce babam göstermişti. Okumak için pencerenin yanına gittim. Nerede bulamadım dedim. Gazetenin yaprağını çevirdim. Ama bulmuş okumuştum bile. Öyle mutluydum ki. Kağıda göğsünün kokusu sinmişti. Kağıdın katlarını Victoria kendisi açtı. Johannes'e gösterdi. İlk şiirlerinden biriydi bu. Beyaz ata binmiş bir kız için, Victoria için dört dize. Bir kalbin saf ve şiddetli itirafları, parlamaya başlayan yıldızlar gibi satırlardan dışarı vuran, önüne geçilmez boşalışlar da bunlar. Evet dedi Johannes, bunu ben yazdım. Yazılı çok oldu. Kavakların pencere önünde hışırdadığı bir gece ben bunu yazdım. Gerçekten bunu yine saklayacak mısınız? Teşekkür ederim, yine saklıyorsunuz. Johannes, ah dedi birdenbire, sesi çok yavaş çıkıyordu. Sizin bu kadar yakınımda olduğunuzu düşünmek, kolunuzu kolumda hissediyorum. Bedeninizden bir sıcaklık taşıyor. Yalnız olup da sizi düşündüğüm zamanlar çok geri heyecandan donardım. Şimdi ise sıcağım. Yurduma son gidişimde de güzeldiniz. Şimdi daha da güzel. Gözleriniz, kaşlarınız, gülüşünüz, hayır ne bileyim nasıl söylesem, her şeyinizde güzelsiniz. Victoria gülümsedi. Gözleri yarı kapalı, Johannes'in yüzüne baktım. Uzun kirpikleri altında koyu mavi gölgeler oynaşıyor, sıcak bir parıltı görülüyordu. Victoria en yüce hazların tutsağıydı sanki. Bilinçsizce elini Johannes'e doğru uzattı. Size teşekkür ederim dedi. Hayır Victoria, bana teşekkür etmeyin diye karşılık verdi Johannes. Bütün ruhu bir ırmak gibi genç kıza doğru akıyor, daha çok konuşmak, durmadan söylemek istiyor ama sözleri karışık itiraflar olmaktan öteye geçemiyordu. Sarhoştu sanki. Ah Victoria, beni birazcık olsun sevseydiniz. Bilmem ki, öyle olmasa bile seviyorum deyiverseydiniz. Lütfen. Ah size söz vereyim. Bir şey olacağıma, çok şey olacağıma, hiç duyulmadık şeyler yapacağıma söz vereyim. Benim neler yapabileceğimi siz nereden bileceksiniz? Bazen düşlerimde henüz gerçekleşmemiş işlerle dolu olduğumu bilirim. Bazen içimden bir şeyler taşar, geceliğin odamda gezinir, şarkı söylerim. Çünkü öykülerle doluyumdur. Bitişimdeki odada bir adam yeter, uyuyamaz, duvara vurur. Tan yeri ağrırken odama gelir, öfkelidir, kızgındır. Aldırmam bile. Çünkü hep sizi düşünmüşümdür. Bana siz yanımdaymışsınız gibi gelir. Pencerenin kenarına gider, şarkı söylerim. Gün ışımaya başlar. Dışarıda kavaklar ışırdar. Doğan güne iyi geceler derim. Bu söz sizedir. O şimdi uyuyor diye düşünürüm. İyi uykular, Tanrı'ya emanet olsun. Sonra ben de yatarım. Gecelerim böyle geçer. Ama şimdiye kadar sizin bu derece güzel olduğunuza hiç inanmamıştım. Şimdi bu kentten gidecek olursanız size hep şu andaki halinizi hatırlayacağım. Sizin net aydınlık hatırlayacağım. Köye gelmeyecek misiniz? Hayır, daha bitmedi ama mümkün olan her şeyi yaparım. Bazen bahçede dolaşır, akşamları dışarıya çıkar mısınız? Sizi görürüm belki, selamlarım. Fazlasını istemem ki. Ama beni birazcık seviyorsanız, bana katlanabilir, göz yumabilirseniz, eğer söyleyin ne olur. Lütfedin. Bilir misiniz bir hurma türü vardır. 70 yıl yaşar da ömrü boyunca yalnız bir kez çiçek açar. Talibot hurması dedikleri. Ömrü boyunca yalnız bir kez çiçek açar. Şimdi de ben çiçek açıyorum. Evet, para bulur, yurduma dönerim. Yazdıklarımı satarım. Şimdi bir büyük kitap yazıyorum. Şimdi bunu satarım, hemen yarın bitirdiğim kadarını. Çok para alırım. Köye dönmemi ister misiniz? Evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok şey umuyor, çok şey inanıyorsam bağışlayın beni. Çok, pek çok şey inanmak ne güzel. Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. Johannes başından şapkasını çıkarıp yanına koydu. Victoria çevresine bakınıyordu. Sokaktan aşağı kibar bir kadın iniyor, yukarı tarafta bir kadın elinde sepetiyle gidiyordu. Victoria sabırsızlandı, saatine baktı. Gitmeniz mi gerekiyor diye sordu Johannes. Gitmeden önce bir şey söyleyin, hiç değilse sesinizi duyayım. Sizi seviyorum, işte söylüyorum. Cevabınıza bağlı benim. Ben tamamen sizin hükmünüz altındayım. Nedir cevabınız? Sustular. Johannes başını önüne eğdi. Hayır söylemeyin diye rica etti. Burada değil, ileride söylerim dedi Victoria. Yürümeye başladılar. Sizin şu küçük kızla, denizden kurtardığınız kızla evleneceğinizi söylüyorlar. Neydi adı? Camelia mı demek istiyorsunuz? Camelia Sierra. Onunla evleneceğinizi söylüyorlar. Ya bunu ne diye bana soruyorsunuz? O henüz küçük. Evlenebilirim. Büyük varlıklı bir konak. Sizinki gibi tıpkı. Oraya ara sıra gittim. Hayır, henüz küçük bir kız. 15'inde onunla karşılaştım, görüştük. Çok şirin. Ben onunla evlenmeyeceğim dedi Johannes. Demek evlenmeyeceksiniz. Kâniz Victoria'ya baktı. Yüzünde bir ürperme oldu. Ama bunu şimdi niye söylüyorsunuz? Dikkatimi başkasına çekmek için mi? Victoria hızlı adımlarla ileriye yürüdü. Karşılık vermedi. Mavi Bey'in evinin önüne gelmişlerdi. Victoria Cahnes'in elinden tuttu. Onu büyük kapıdan içeri çekti. Merdivenlerden yukarı çıkarmaya başladı. Ben içeri girmek istemiyorum dedi Cahnes. Yarı şaşırmış. Victoria zili çaldı. Cahnes'e döndü. Göğsü kalkıp iniyordu. Sizi seviyorum dedi Victoria. Anlıyor musunuz? Yalnız sizi seviyorum. Birdenbire Cahnes'i yine merdivenlerden aşağı çekti. 3-4 basamak indiler. Kollarını boynuna dolayarak Cahnes'i öptü. Cahnes'in dokunuşuyla titriyordu. Yalnız sizi seviyorum dedi Victoria. Yukarıda kapı açıldı. Victoria Cahnes'ten kopup hızla merdivenleri çıktı. 4. Sabah olmak üzere. Şafak söküyor. Mavimsi titrek bir Eylül sabahı. Bahçelerdeki kavaklarda hafiften bir ışırtı. Bir pencere açılıyor, bir adam dışarı eğiliyor, bir şarkı mırıldanıyor. Sırtında ceketi yok, geceliğin mutlulukla esrimiş, giyimsiz bir kaçık gibi dışarı bakıyor. Birden pencereden geriye dönüp kapıya bakıyor. Birisi kapısını vurmuştur. Girin diye sesleniyor. İçeriye bir adam giriyor. Günaydın diyor içeriye girene. Yaşlı bir adam, solgun ve öfkeli, elinde bir lamba, çünkü henüz aydınlanmamış ortalık. Bu yaptığınızın doğru olup olmadığını bir kez daha soruyorum Bay Müller. Bay Cahnes Müller diye kekeliyor adam. Fena halde kızmış. Hayır haklısınız diyor Cahnes. Bir şey yazdım. Kolayca kendinden yazılı verdi. Bakın işte bütün bunları ben yazdım. Bu gece şans güldü bana. Şimdi bitirdim. Pencereyi açtım. Hafiften bir şarkı tutturdum. Böğürüyordunuz diyor adam. Bugüne kadar böyle yaygarıcı bir şarkı duymadım ben. Evet duymadım. Üstelik gece yarısı. Cahnes masanın üstündeki kağıtlara uzanıyor, irili ufaklı bir avuç kağıt alıyor. Bakın işi diyor yüksek sesle. İnanın şimdiye kadar hiç böyle kolay olmamıştı. Uzayan bir yıldırımı andırıyordum. Ben bir gün bir yıldırım gördüm. Bir telgraf direğinden boylu boyunca kayıp gitti. Tanrı korusun ateşten bir çarşafta sanki. İşte bu gece bana da böyle bir hal oldu. Ben ne yapayım? İşin iç yüzünü öğrendikten sonra bana kızmaya devam edeceğinizi hiç sanmıyorum. Hırcıkta oturdum, yazdım. Anlıyor musunuz? Yerimden bile kıpırdayamıyordum. Sizi düşünüyor, sessizce oturuyordum. Derken bir an geldi, artık düşünemez oldum. Kalbim göğsüme sığmıyordu. Belki de o zaman ayağa kalktım. Belki de gece boyunca bir kez daha ayağa kalktım. Odada birkaç kez gezindim. Öyle mutluydum ki. Bu gece sesinizi öyle çok işitmedim dedi adam. Ama sabahın bu saatinde pencereyi açıp da ortalığı gürültüye vermeniz doğrusu bağışlanır şey değil. Evet doğru bağışlanır şey değil. Ama işte açıkladım size. Eşsiz bir gece geçirdim. Bunu bilmeniz gerek. Dün bir serüven yaşadım. Sokakta giderken mutluluğa rastladım. Aa işitiyorsunuz ya. Yıldızıma, mutluluğuma rastladım. Biliyor musunuz sonra da beni öptü. Beni kendimden geçirdi. Hiç sizin dudaklarınızın titrediği için konuşamadığınız oldu mu? Ben konuşamıyordum. Kalbimin çarpıntısından bütün bedenim titriyordu. Eve koştum, uyuyakaldım. Şuracıkta iskemleye oturmuş uyuyordum. Gece oldu, uyandım. Ruhum sevinçlerle çalkalanıyordu. Yazmaya başladım. Ne mi yazdım işte? Kendimi garip, görkemli düşüncelere kaptırmıştım. Gökler açılıyordu önümde. Ruhum sıcak bir yaz günü yaşıyordu sanki. Bir melek bana şarap uzattı, içtim. Esritici bir şaraptı bu. Bir Granat hastan bu şarabı içtim. Saat çalmış, duyuyor muydum? Lamba sönmüş görüyor muydum? Keşke anlasanız bunları. Serüvenimi bir kere daha yaşıyor, yine sevgilimle sokaklarda yürüyordum. Herkes başını çevirip sevgilime baktı. Uzun boylu ve güzeldi çünkü. Sonra yine kente indik. Bütün öğrenciler dönüp dönüp ona bakıyorlardı. Gençti çünkü. Bir açık renk bir giysi giyinmişti. Kırmızı taştan bir eve geldik. Evden içeri girdik. Birden kollarını boynuma doladı. Öptü beni. Bu iş çok zaman önce değil, daha dün akşam oldu. Yazdığım şeyin ne olduğunu sorarsanız, sevinç için, mutluluk için hiç kesiksiz sürüp giden bir şarkı yazdım. Sanki mutluluk parlak uzun boyunuyla çırılçıplak önümde yatıyor, bana kavuşmak istiyordum. Adam sıkıntılı ve umutsuz, gevezeliklerinizi daha fazla dinleyemem ben dedi. Bu benim sizinle son konuşmamdır. Cahnes kapı önünde onu yolundan alıkoydu. Durun biraz. Ah siz de görseydiniz az önce sanki bir gün ışığı yüzünüzden kaydı geçti. Ben bunu geriye döndüğünüz sırada gördüm. Alnınıza bir güneş parçası düşüren lambadır bu. Artık öfkeli değildiniz. Döndüm pencereyi açtım. Evet doğru. Yüksek sesle şarkı söyledim. Herkesin şen kardeşiyim ben. Bazen böyleyizdir. Akıl kalmaz başımızda. Ben sizin henüz uyumakta olduğunuzu düşünmeliydim. Henüz bütün kent uykuda. Öyle daha çok erken. Size bir armağan vermek istiyorum. Kabul eder misiniz? Gümüştendir bana vermişlerdi. Kurtardığım küçük bir kız armağan etmişti. Buyurun 20 sigara alır. Kabul etmek istemiyor musunuz? Ya demek sigara içmiyorsunuz. Ama niçin alışmadınız sanki? Yarın odanıza gelip sizden özür dileyebilir miyim? Bir şeyler yapmak, hatamı bağışlatmak isterim. İyi geceler. Size de. Ben yatacağım hemen. Söz veriyorum. Artık odamda hiç gürültü duymayacaksınız. Bundan sonra daha dikkatli olurum. Adam gidiyordu. Johannes birden kapıyı açıp ekledi. Sahi ben artık buradan gidiyorum. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Yarın sabah hareket ediyorum. Söylemeyi unuttum. Johannes gitmedi. Çeşitli engeller onu bu niyetinden alıkoydu. Bazı işlerini çözümlemesi, bazı şeyler alması, bazı borçlarını ödemesi gerekiyordu. Sabahlar akşamları kovaladı. Aklı fikri perişan ortalarda duruyordu. Sonunda gitti. Mabeyinci Bey'in kapısını çaldı. Victoria evde mi? Victoria çarşıya çıkmıştı. Johannes, Matmazel Victoria'nın hemşerisi olduğunu, evdeyse halatır sormaya geldiğini, gelmeye cesaret ettiğini anlattı. Yurduna bir haber yollamak istiyordu peki. Johannes daha sonra kente indi. Victoria'yı rastlar yerini buluverirdi belki. Belki de Victoria bir arabaya binmişti. Johannes akşama kadar sokaklarda dolaştı. Tiyatronun önünde Victoria'yı gördü. Selam verdi. Gülümseyip selam verdi. Victoria da selamını aldı. Johannes onun yanına gitmek istiyordu. Birkaç adım ötedeydi Victoria. Johannes birden onun yalnız olmadığını gördü. Yanında Otto vardı. Mabeyincinin oğlu Otto. Otto temin üniforması giymişti. Johannes şöyle düşündü. Bana el eder, gözleriyle bir işaret verir mi acaba? Saklanmak ister gibi başı önüne eğik, yüzü kıpkırmızı tiyatroya doğru yürüdü. Onu içeride görebilir miydi? Bir bilet alıp içeri girdi. Mabeyinci Bey'in locasını tanıyordu. Bu zenginlerin birer locaları vardı elbette. Bütün güzelliği üstünde Victoria. İşte orada oturuyor, çevresine bakınıyordu. Johannes'i görmüş müydü? Perde kapanınca Johannes dışarıda, girişte onun yolunu gözledi. Yine selam verdi. Victoria biraz şaşırmış ona baktı. Hafifçe başını eğdi. İçeride su var dedi Otto ve bir kapıyı işaret etti. Geçip gittiler. Johannes arkalarından baktı. Gözlerinin önünde garip bir kararma olmuştu. Çevresindeki insanların hepsi de ona içerliyor, onu itiyorlardı. Düşüncesiz özür diliyor, olduğu yerde duruyordu. Victoria işte orada gözden kaybolmuştu. Victoria geri döndüğü zaman Johannes önünde bir reverans yaparak ''Affınızı dilerim Matmazel'' dedi. Victoria, ''Johannes'i tanıdın mı?'' diyerek tanıttı. Otto selam verdi. Gözlerini kırpıştırarak Johannes'e baktı. ''Ailenizi merak ediyorsunuz sanırım'' diye devam etti Victoria. Güzel ve sakindi yüzü. ''Pek bilmiyorum ama kuşkusuz iyidirler, çok iyidirler. Selamlarınızı söylerim.'' ''Teşekkür ederim. Gitmeniz yakın mı Matmazel?'' ''Bugünlerdi. Hay hay. Selamlarınızı söylerim.'' Victoria başıyla selam verip ayrıldı. Johannes gözden kayboluncaya kadar onun arkasından baktı. Sonra tiyatrodan çıkıp gitti. Durmadan yürüyerek, ağır ağır ve hüzünlü yürüyerek sokakların birini bitirip ötekine başlıyor, vakit öldürüyordu. Saat 10 sularında mabeyincinin evinin önünde durdu. Bekledi. Şimdi tiyatro kapanır, Victoria neredeyse gelirdi. Johannes arabanın kapısını açabilir, başından şapkasını çıkarıp arabasının kapısını açar, yerlere kadar eğilebilirdi. Sonunda yarım saat sonra Victoria geldi. Johannes kapının yanına durup hiç kendini yeniden hatırlatabilir miydi? Johannes hızlı hızlı sokağın ilerisine doğru yürüdü. Başını çevirip bakmadı. Konak kapısının açıldığını, arabanın içeri girdiğini, kapının kapandığını duydu. Geri döndü. Tam bir saat evinin önünde bir aşağı bir yukarı gezindi. Kimseyi beklemiyor, bir şey yapmayı düşünmüyordu. Kapı ansızın içeriden açıldı. Victoria dışarı sokağa çıktı. Başında şapkası yoktu. Yalnızca omuzlarına bir at kat almıştı. Yarı ürkek, yarı şaşkın gülümsedi. Bir başlangıç yapmak üzere sordu. Dolaşıyor, düşünüyor musunuz? Hayır dedi Johannes. Düşünmek mi? Yok, yalnızca dolaşıyorum. Sizin sürekli burada dolaştığınızı gördüm de, penceremden gördüm. Hemen eve dönmeliyim. Geldiğiniz için teşekkür ederim Victoria. Az önce ne kadar üzgündüm ama şimdi geçti. Tiyatroda size selam verdiğim için bağışlayın. Ne kötü, Mabeyinci Bey'in evine de uğrayıp sizi sordum. Sizi görüp ne düşündüğünüzü, niyetinizin ne olduğunu öğrenmek istiyordum. Evet dedi Victoria. Ama biliyorsunuz ya, önceki gün size o kadar çok şey söyledim ki, yanlış anlamınıza olanak yok. Ben hala kuşku içindeyim. Artık konuşmasak bunları, Söyleyecek şeyi söyledim size. Çok, pek çok şey söyledim. Şimdi size ısrar veriyorum. Sizi seviyorum. Önceki gün yalan söylemiştim. Şimdi de söylemiyorum. Ama bizi birbirimizden ayıran öylesine çok şey var ki. Size büyük saygım var. Sizinle konuşmaktan hoşlanıyorum. Başkalarıyla konuşurken bu zevki tatmama olanak yok. Ama burada daha fazla kalamayacağım. Pencerelerden bizi görebilirler. Şu anda sizin bilmediğiniz öyle çok neden var ki. Artık benden niyetimin ne olduğunu sormamalısınız. Gece gündüz hep bunu düşündüm. Söylediklerim içtendir ama olanaksız. Olanaksız olan ne? Hepsi, her şey. Beni dinleyin Johannes. Beni her ikimiz adına kurumlu olmaktan koruyun. Öyle olsun, kabul. Önceki gün siz benimle alay ettiniz. Sokakta bana rastladınız. Keyifliydiniz bu yüzden. Victoria geri dönüp gitmek istedi. Yanlış bir şey mi yaptım diye sordu Johannes. Yüzü sararmış, tanınmayacak hale gelmişti. Suçum nedir ki böyle birdenbire? Bu iki gün, iki gece içinde bir suç mu işledim? Hayır, sorun o değil. Ben hep şunu düşündüm. Siz düşünmediniz mi? Her zaman için olanaksız biliyorsunuz. Size bir yakınlık, saygı duyuyorum. Victoria, Johannes'in yüzüne baktı. Gülümseyişi karşısında kırıldı. Daha şiddetli sürdürdü. Tanrım, babam önerinizi geri çevireceğinizi kendinizden anlamıyor musunuz? Bunu söylemeyin için beni zorluyorsunuz. Siz de bilirsiniz. Bunun sonu neye varır? Haklı değil miyim? Sustular. Doğru dedi Johannes. Hem sonra diye devam etti Victoria. Daha başka öyle nedenler var ki. Hayır, bir daha aydın sıra tiyatroya gelmemelisiniz. Sizi görünce o kadar korktum ki. Bunu sakın bir daha yapmayınız. Peki dedi Johannes. Victoria Johannes'in elini tuttu. Bir süre için ailenizin yanına dönemez misiniz? Çok sevinirim. Eliniz ne kadar da sıcak. Ben üşüyorum. Hayır, artık gitmeliyim. İyi geceler. Size de diye karşılık veriyor Johannes. Sokak soğuk ve boz renkte. Kenti yukarıya doğru uzuyor. Kumdan bir kuşağı andırıyor. Uçsuz bucaksız bir yola benziyordu. Johannes'in karşısına solgun güller satan bir çocuk çıktı. Johannes çocuğu çağırıp bir gül aldı. Ona altın 5 kron verdi. Bir armağan ve yoluna devam etti. Az sonra bir sürü çocukla karşılaştı. Büyük bir kapının önünde oynuyorlardı. 10 yaşında bir oğlan sessiz oturmuş bakıyordu. Oyunu izleyen gözleri yorgun maviydi. Yanakları çökük, çenesi 4 köşe ve başında bir ketenden bir başlık. Bir kasket astarıydı bu. Çocuğun başında bir peruk vardı. Bir saç hastalığı çocuğun başında silinmez yara izleri bırakmış, belki çocuğun ruhu da tümden solmuştu. Johannes kentin hangi kesiminde olduğunu ya da nereye gittiğini doğru dürüst bilmemekle birlikte her şeyi bir gözden geçiriyordu. Yağmur da yağmaya başlamıştı. O bunu fark etmiyor, bütün gün yanında taşıdığı halde şemsiyesini açmıyordu. Sonunda yer yer banklar konulmuş bir alana varınca sıralardan birine oturdu. Yağmur hızlandıkça hızlanıyordu. Farkında olmadan şemsiyesini açtı. Oturmaya devam etti. Çok geçmeden üzerine önlenemez bir yorgunluk çöktü. Beyni sisler içindeydi sanki. Gözlerini kapadı, başı önünde düşmeye, uyumaya başladı. Bir süre sonra yoldan geçen birkaç kişinin gürültüsüne uyandı. Kalkıp yoluna devam etti. Beynindeki sis dağılmıştı. Olup bitenler aklına geliyor, her şeyi, hatta bir gül için 5 kron verdiği çocuğu hatırlıyordu. Şirinleri arasında bu güzelim akçeyi görüp de onun 25 lira değil, altın bir 5 kron olduğunu anlayınca küçüğün duyacağı sevinci tasarlıyordu. Haydi uğurlar olsun. Öbür çocuklar da kuşkusuz yağmurdan kaçışmışlar, büyük kapının çatısı altına sığınarak oyunlarına orada devam etmişlerdi. Kaydırak ve zıp zıp oynuyorlardı. 10 yaşında kel kapalı ihtiyacık oturmuş onları seyrediyordu. Kim bilir belki o da bir şeyle oyalanıyordu. Belki onun da arka avludaki odacığında bir bebeği vardı. Bir kuklası, bir cücesi vardı. Hayatta belki o da her şeyini kaybetmemiş bulunuyor, solmuş ruhunda belki onun da bir umut kıpırdıyordu. Johannes'in önünde birdenbire kibar, narin bir kadın belirdi. Johannes irkildi ve durdu. Hayır, kadını tanımıyordu. Yan sokakların birinden çıkmıştı. Hızlı hızlı yoluna devam ediyordu. Boşanan yağmura karşın şemsiyesizdi kadın. Johannes ona yetişti. Yüzüne baktı, yanında geçti. Ne kadar hoştu, sonra ne kadar genç, ıslanmıştı, üşüyordu. Johannes ise onun yanına gitmeye cesaret edemiyordu. Johannes şemsiyesini kapadı. Kadının tek başına ıslanmasına gönlü razı olmamıştı. Johannes evine döndüğü zaman vakit gece yarısını geçiyordu. Masasında bir zarf vardı. İçinden bir kart çıktı, bir çağrı. Sahiler onu ertesi akşam evlerine çağırıyor, gelirse sevineceklerini bildiriyorlardı. Tanıdık kimselerle karşılaşacaksınız deniyordu kartta. Bu arada tahmin eder misiniz? Victoria ile şatonun kızı Matmazel Victoria ile. Sevgiler, selamlar. John Lewis iskemlesinin üstünde uyuyakaldı. Birkaç sonra uyandı. Üşüyordu. Yarı uykuda, yarı uyanın titreme nümetleriyle, sarsılarak, günün terslikleriyle yorgun masanın başına geçti. Kart'a karşılık yazmak istiyor, bu çağrıyı kabul etmemeyi düşünüyordu. Karşılığını yazdı. Götürüp posta kutusuna atmak istiyordu. Birden Victoria'nın da çağrılı olduğunu düşündü. Evet, Victoria ona bundan hiç söz etmemişti. John Lewis'in gelmesinden korkmuştu. Dışarıda yabancılar arasında bile ondan kurtulmak istiyordu. John Lewis yazdığı mektubu yırttı. Bir yenisini yazdı. Geleceğini bildirerek teşekkür etti. Yazarken içindeki sarsıntıdan elleri titriyordu. Hoşnut garip bir acılıkla sarsılmıştı. Neden gitmesin? Kendini ne diye gizlesin de? Yeter. İçinden şiddetli bir heyecan dalgası geçiyordu. Duvardaki takviminden bir çekişte bir avuç yaprak kopardı. Zamanın içinde kendini bir hafta ileriye aldı. Bir şeye sevindiği, son derece mutlu olduğu duygusuna kapılıyor, bu hazın tadını çıkarmak istiyor, bir pipo yakıp iskemleye kurulmak, keyif çatmak istiyordu. Pipo çekmiyordu, boş yere bir çakı, bir kazıyacak aradı. Piposunu bununla temizlemek üzere birden köşedeki saatin yelkovanını kopardı. Bu yıkıcılığı seyretmek ona ferahlık verdi. İçinden bir gülme geldi. Kırıp dökecek başka şeyler aramak üzere odayı gözden geçirdi. Vakit geçiyordu. Sonunda üstünden hiçbir şey çıkarmaksızın ıslak giysileriyle kendini yatağa atıp uyudu. Uyandığında gün enikonu ilerlemişti. Yağmur dinmemişti. Islaktı sokak. Kafası allak bullaktı. Uykusunda gördüğü düşün kalıntıları dünün olaylarıyla karışıyordu. Bedeninde bir sıcaklık hissetmiyordu. Tersine ateşi düşmüş, hoş bir serinlik duymaya başlamıştı. Bütün gece boğucu bir ormanda yürümüştü de şimdi bir su kenarına gelmişti sanki. Kapı vuruldu. Postacı ona bir mektup uzattı. Mektubu açtı, baktı, okudu. Anlamakta güçlük çekti. Mektup Victoria'dan geliyordu. Yarım sayfalık bir pusula. Victoria bu akşam sahillere gideceğini, ona söylemeyi unuttuğunu yazıyor. Kendisini orada bulmak, daha iyi açıklamada bulunmak, ondan kendisini unutmasını, bu durumda erkekçe dayanmasını rica etmek istediğini bildiriyordu. Kağıdın kötülüğünden dolayı özür diliyor, selamlarını gönderiyordu. Johannes kente gitti, yemek yedi, yine eve döndü. Sonunda sahillere olumsuz bir karşılık yazıp gelemeyeceğini ama bir başka sefer belki yarın akşam gelmek istediğini bildirdi. Birisiyle bu mektubu sahillere gönderdi. 5. Sonbahar geldi. Victoria şatoya dönmüş, ufak sapa sokak eskisi gibi evleriyle, ıssızlığıyla kalmıştı. Johannes'in odasında geceleri bir lamba yanıyordu. Bu lamba akşamları yıldızlarla birlikte yakılıyor, sabahları gümüşürken sönüyordu. Johannes çalışıyor, boğuşuyor, büyük kitabını yazıyordu. Haftalar, aylar geçiyordu, yalnızdı. Gidip kimsecikleri görmüyor, sahilere de artık uğramıyordu. Bazen düş gücü ona kötü bir oyun oynuyor, kitabına yazdıklarıyla ilişiği olmayan esinler serpiştiriyor.